Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya İnsan ve Fikir programına hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Müslümanların Siyaset ve Medeniyet Serüveni başlıklı birinci serimizin 13. programıyla hepinize muhabbet ve hürmetle selam ediyorum. Afiyetinizi ve esenliğinizi diliyorum. Son programımızda Raşit Halifeler dönemine başlamıştık ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam Devleti'nin ilk başkanı, İlk halife olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh dönemini ele almıştık. Bu haftaki programımız ise Hazreti Ömer dönemi siyasi gelişmelerini konu ediniyor. Raşit halifeler döneminin 30 yıllık bir süreden teşekkül ettiğini söylemiştik. Hazreti Ebubekir dönemi 2 yıl sürmüştü. 632 ve 634 yılları arasında. Hazreti Ömer'in devlet başkanlığı ise 10 yıl sürdü. 634 yılları ile 644 yılları arasında. Evet, Ömer İbnül Hattab'ın yiğitliğinden, cesaretinden, adaletinden, tabir yerinde ise gökte uçan kuş dahi haberli, mümtaz, seçkin bir sahabi. Kureyş kabilesinin Adi oğulları sülalesine mensuptur Hazreti Ömer radıyallahu anh. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 13 yıl sonra, yani 584 yılında doğdu. İslam'dan önce Hazreti Ömer'in ailesi olan Adi oğulları, değerli dinleyenler, Mekke'nin dış ilişkiler sorumluluğunu üstlenmişti. Bu sebeple kendisi de zaman zaman kabilesi adına Mekke elçisi olarak görev yapmıştır Hazreti Ömer'in. Cahiliye döneminde Darun Nedve vardı malumunuz, cahiliyede Mekke'yi yöneten Ulular Meclisi. Burada Kureyş kabilesinin zaman zaman elçilik görevini üstlenmişti Hazreti Ömer. Müslüman olduğunda 27 yaşındaydı. Onun ihtida, hidayete erme hikayesini Siyer-i Nebi üzerine yaptığımız bir programda anlatmıştık. Hazreti Ömer, değerli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den önce Medine'ye hicret etmiştir. Şöyle bir özelliği var onun hicretinin. Bütün sahabiler gizliden gizliye hicret ettiler Medine'ye. Bir tek Hazreti Ömer göstere göstere, açıktan açığa hicret eden bir sahabi. Hicret etmeden önce Mekke müşriklerinin yanına gidiyor ve onlara diyor ki, ben Medine'ye göç ediyorum, karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen çıksın karşıma diyor. Ve Mekke müşrikleri de hiçbir şey diyemiyorlar ona, hiçbir şey de yapamıyorlar. Böyle bir hicret hikayesi var kendisinin. Zaten cesareti, yiğitliği Mekke'de de malum, bütün Müslümanlar arasında da malum. Avrupalı devlet başkanları bile onun özellikle adaletini takdire şayan bulurlar, bunu zikrederler. Medine'deyken Allah Resulü onu Utban bin Malik ile kardeş kılmıştı. Böyle de bir bilgimiz mevcut. Hazreti Ömer hicretten sonra Peygamberimizin bütün siyasi ve askeri faaliyetlerinde yer almıştır değerli dinleyenler. Onu hiç yalnız bırakmamıştır. Bir yanında Hazreti Ebubekir, bir yanında Hazreti Ömer. Allah Resulü devamlı onlarla birlikte hareket ederdi, onlarla istişare ederdi. Onları çok sever, onlara ayrı bir değer verirdi. Gerek Bedir, gerek Uhud Savaşı'nda Resulullah'ın en yakında savaştı Hazreti Ömer. Özellikle Uhud'daki çatışmalarda Allah Resulü'nü zor şartlarda koruyanlar arasındaydı aynı zamanda. Onun Peygamberimizin vefatından sonra da Müslümanların siyasi ve askeri faaliyetlerinde etkin rol aldığını görüyoruz. Nitekim hilafet meselesinde gösterdiği üstün gayretle Müslümanların bölünmesinin önünü kesmişti. Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesinde ve Müslümanların tamamından biat almasında özel gayret göstermişti. Geçen haftaki programımızdan hatırlarsınız, Peygamber Efendimiz ölüm döşeğindeyken Ensardan bazı sahabiler kendi aralarında toplanmışlardı. Resulullah'tan sonra Müslümanların başına kimin geçeceğini konuşuyorlardı. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer oraya gitmişti ve Hazreti Ömer orada Müslümanların başına Hazreti Ebubekir'in geçmesini önermişti. Bu bakımdan Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesinde Hazreti Ömer'in etkin bir rolü var. Hazreti Ebubekir döneminde idari faaliyetlerde de aktif rol oynuyor Hazreti Ömer. Halifenin müşaviriydi. Bir tür yardımcısı diyebiliriz. Hatta sağ kolu diyebiliriz kendisi için. Ve aynı zamanda kadılık da yapıyor Hazreti Ebubekir döneminde. yine Hazreti Ebubekir zamanında başlatılmış olan fetih hareketlerini daha da ileri noktaya taşımıştır Hazreti Ömer. Yani onun döneminin, onun hilafetinin mümeyyiz vasıfları bunlar. Öne çıkan özellikleri. Bu fetih hareketlerini ileriye taşımak, yani o kadar ki onun halifeliği döneminde Müslümanlar bir taraftan Irak topraklarında Sasani İmparatorluğu ile, diğer taraftan da Suriye ve Mısır bölgelerinde Bizans İmparatorluğu ile aynı anda savaştılar kıymetli dinleyenler. Bunun neticesinde de Kadisiye ve Nihavend savaşları var onun döneminde. Meşhur savaşlar bunlar, büyük savaşlar. Sasani İmparatorluğu yani İran tarih sahnesinden silinmiş oldu. Yani İran'ı fetheden, kadim İran'ı tarih sahnesinden silen, İslam'a katan, İslam'ın topraklarına katan Hazreti Ömer'dir. Diğer taraftan da Yermük Savaşı'yla Bizans'ın Orta Doğu hakimiyetine son verildi kendisinin döneminde. Ardından Kuzey Afrika sınırlarına kadar Mısır toprakları Müslümanların yönetimine girmiş oldu yine bu dönemde. Yapılan bu fütuhat sonucunda Medain, Nihavend, Şam, Kudüs ve İskenderiye gibi büyük şehirler Müslüman merkezleri haline geldiler değerli dinleyenler. Yani kısaca İslam'ın yayılışında kilit ehemmiyete sahip olan fetihlerin Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında gerçekleştirilmiş olduğunu söylemek mümkün. Hazreti Ömer Hicri 23 yılında Zilhicce ayının 27. gününde yani miladi olarak 4 Kasım 644'de tekabül ediyor bu tarih. Ebu Lü'lü isimli bir kölenin namaz esnasında gerçekleştirdiği bir suikast neticesinde arkasından hançerleyerek şehit oldu. Allah ondan razı olsun, şanını yüceltsin, onu ebedi nimetlerle nimetlendirsin. Hazreti Ömer döneminde yapılan fetihler Müslümanların tarihinde, Müslümanların siyaset serüveninde hayli öneme sahip ama onun devlet başkanı olarak en önemli özelliği İslam toplumuna devlet olma kimliğini kazandırması. Çünkü toplumu devlet haline getiren en önemli kurumlar Hazreti Ömer döneminde teşekkül etti Müslümanların tarihi serüveninde. Mesela Hazreti Ömer divan teşkilatını ilk kuran kişidir değerli dinleyenler. Divan teşkilatıyla devletin gelir gider hesapları gibi bütün resmi işler, bütün gelirler kayıt altına alınıyor. Kaza adliye teşkilatının kurumsallaşması da onun zamanında başladı. Önceleri daha ziyade valiler tarafından yürütülürdü bu adalet hizmetleri. Peygamber Efendimiz fethettiği yerlere valiler tayin ederdi. Bu valiler bazen o kabilenin reisleri olurdu ve aynı zamanda o valiler o bölgenin adalet işlerini de yürütürlerdi. Gerekli durumlarda oraya kadılar atanırdı. Fakat Hazreti Ömer döneminde valiler ile kadılar birbirinden ayrılıyor. Yani müstakil kadılar tayin ederek Hazreti Ömer idare ile adliyeyi birbirinden ayırıyor değerli dinleyenler. Yine posta teşkilatının sistemleşmesi de Hazreti Ömer zamanına tesadüf ediyor İslam tarihinde. Bundan başka yaptığı bir yenilik olarak para basımını da zikredebiliriz. İslam devletinde ilk para basımını gerçekleştiren kişi Hazreti Ömer'dir. Müslümanlar tarafından fethedilen toprakların gazilere dağıtılmayıp bütün Müslümanların mülkiyetine verme, bununla birlikte toprakların işlenmesini haraç karşılığında eski sahiplerine bırakma gibi bir uygulama var. Bu uygulama da onun önemli icraatları arasında yer alıyor. Bu sayede fethedilen topraklar daha verimli olarak işletilmiş oldu. Böylece de Araplar askerlik faaliyetlerini sürdürdüler, yeni fetih hareketlerine devam ettiler. Eski toprak sahipleri zirai faaliyetlerini güvenlik içinde sürdürdüler. Tabii kendilerine böyle bir imkan sağlanınca gayrimüslimlerin ve hür bir şekilde yaşayınca ezilmeden, horlanmadan, haklarına riayet edilerek, hürmet edilerek yaşayınca İslam topraklarında bundan Müslümanların yönetiminden gayet memnun oldular. Bu şartlarda tabii olarak İslamlaşma faaliyeti büyük hız kazanmış oldu. Ve neticede İslam devletinin adil, merhametli yönetimi sayesinde, halkına muamelesi sayesinde pek çok insan İslam'la şereflenmiş oldu. İslam tarihinde ilk vakıf kurucusu da Hazreti Ömer'dir kıymetli dinleyenler. Zaten Peygamber Efendimiz zamanında Hayber ganimetlerinden şahsına düşen bir hisse vardı. Hazreti Ömer bu hissesini Müslümanların hizmetine sunarak vakfetmişti. Bu bakımdan onun vakıfçı bir kişiliği vardır Hazreti Ömer'in. Ayrıca bilhassa Yemame Savaşı'nda pek çok hafızın şehit olması üzerine Kur'an'ın kaybolacağından endişe etmişti ve Hazreti Ebubekir'e gelip ısrarlı bir şekilde Kur'an'ın cem edilmesini yani toplanmasını bir araya getirilmesini önermişti. Hazreti Ebubekir ilk önce bunu yapmaktan yana tereddüt etti. Çünkü o Peygamber Efendimiz'in önüne geçmek istememişti hiçbir zaman. Peygamber Efendimiz bunu yapmadı. Ben nasıl yapabilirim dedi. Üstelik onun vefatı daha da tazeydi o dönemlerde. Ama Hazreti Ömer bunun çok hayırlı bir karar olacağını söylemişti Hazreti Ebubekir'e. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetleri sahabilerin ellerinde çeşitli eşyalar üzerine yazılmış bir şekilde duruyordu ve onun dışında özellikle hafızların zihinlerinde yer alıyordu Kur'an-ı Kerim. Yermük Savaşı'nda birçok hafız şehit düşünce Hazreti Ömer bu durumdan endişe duydu ve Kur'an'ın toplanmasını Hazreti Ebubekir'e teklif etti. Hazreti Ebubekir döneminde zaten biliyoruz Kur'an-ı Kerim toplanıp bir araya getiriliyor. Hazreti Osman döneminde ise istinsah dediğimiz faaliyet yani Kur'an'ın çoğaltılması söz konusu oluyor. Bunu medeniyet tarihi açısından bu dönemi incelediğimizde bu konuları daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Sadece Hazreti Ömer dönemine dair bir bilgi sadedinde bunu paylaşmış olduk. Yine Hazreti Ömer döneminde önemli bir kazanım var, önemli bir uygulama var. Hicri 21 yılında değerli dinleyenler, Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini takvim başlangıcı olarak kabul ediyor. Yani hicri takvimi başlatan kişi Müslümanların tarihinde Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer İslam tarihindeki idareciler arasında yüksek sorumluluk bilincine sahip yöneticilerin başında gelir kıymetli dinleyenler. Yani Hazreti Ömer'i desek ki bir kelimeyle nasıl tanımlayabiliriz? Böyle bir soru sorsak onu birçok kelimeyle tanımlayabiliriz. Bu kelimelerden birisi adalet olur, birisi feraset olur, birisi cesaret olur. Ama bana göre Hazreti Ömer'i en iyi tanımlayan kelime sorumluluk bilincidir. Bu konuda çok yüksek bir hassasiyeti var kendisinin. Tabiri caizse tir tir titriyor sorumlulukları hususunda. Fırat kıyısında kaybolan deveden dahi kendisini sorumlu tutacak kadar halkın can ve mal güvenliği hususunda hassasiyet sahibiydi Hazreti Ömer. Onun için kıyafet değiştirirdi mesela geceleri, halkın arasında dolaşırdı, onların sıkıntılarını dinlerdi, bizzat kendisi çözüm yolları bulmaya çalışırdı. Hatta sırtına bir çuval un yüklenip taşıdığı fakire, fukaraya yardım ettiği çok vakidir Hazreti Ömer'in. İslam edebiyatında bunların kıssaları, menkıbeleri çok anlatılır ve çok da güzeldir bunları dinlemek, okumak. Hakikaten insanı sahabe konusunda daha bir duyarlı, daha bir titiz hale getirir. Halkın rahat yaşaması ve huzurunun sağlanması, bilhassa da adaletsizlik yapılmaması konusunda Hazreti Ömer'in gerçekleştirdiği uygulamalardan birisi de değerli dinleyenler, emri altında çalışan idarecileri sıkı bir şekilde denetim altına alması. Hazreti Ömer, Muhammed bin Mesleme başkanlığında bir teftiş heyeti oluşturmuştu. Bu heyetle birlikte haberli habersiz olarak pek çok idarecisini kontrol ederdi. Kendisi bu kurulun faaliyetleriyle de yetinmiyor, valilerini her yıl hacca iştirak etmeyi zorunlu kılıyor. Burada onları halkın huzurunda hesaba çekiyor, şikayet konusu olan ve görev kusurları tespit edilen valileri de cezalandırıyor. Onun idarecilerine yaptığı bir nasihat, bulunduğu bir tavsiye var. Çok meşhurdur bu. Sizi saltanat için, tahakküm kurmanız için, insanları zorlamanız için göndermedim diyor Hazreti Ömer valilerine. Siz hidayet rehberi olacaksınız. Böylece herkes size uyacak. Müslümanların hukukunu koruyun. Onları dövmeyin, onları zillete düşürmeyin. Devlet kapılarını onlara kapatmayın. Böyle yaparsanız kuvvetliler zayıfları ezerler. Kendinizi Müslümanların üzerinde de görmeyin. İdareci seçme, görevlendirmede denetleme konusunda dahi sayabiliriz Hazreti Ömer'i. Böyle bir özelliğe sahip, döneminin en büyük siyaset adamlarını devlet organizasyonunda değerlendirerek onların hizmetlerinden istifade etti. Kendi hilafeti döneminde. İnsanları göreve getirmede şan, şöhret ya da güçlü kabileye mensup olma, hatta İslam'a girmede öncelik sahibi olma gibi, yani bu çok dikkat çekici, hususiyetlerden ziyade ehliyete önem verirdi her zaman. Mesela ilk Müslümanlardan pek çok kişi dururken İslam'a çok sonra dahil olan bazı kimseler var. Bu kimseler İslam'a sonradan dahil olsalar bile neticede Müslümanlar ve yönetim işinin hususiyetle ehli kimseler. Kim bunlar? Mesela Muaviye bin Ebu Süfyan, Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye, Amr bin el-As yine. Bunlar Arap dahilerinden sayılırlar. Özellikle bu ikisi, Muğire bin Şube hakeza ve Ziyad bin Ebih gibi şahısları devletin en önemli makamlarına getirmiş Hazreti Ömer. Tabii bu yetenekli insanlar sayesinde de pek çok fetih hareketi gerçekleştiriliyor ve İslam 3 kıtada yayılma imkanı buluyor Hazreti Ömer döneminde. Evet değerli dinleyenler, Hazreti Ömer dönemi bu şekilde özetlenebilir. Toparlarsak, özellikle İslam devletini kurumsallaştıran kişi olması hasebiyle devlet başkanları arasında, daha ziyade Raşid halifeler arasında öne çıkar Hazreti Ömer. Bunu söyleyebiliriz. Divan teşkilatını kuruyor, idare ile adliyeyi birbirinden ayırıyor, posta teşkilatını kuruyor, ilk parayı bastırıyor. Düzenli orduyu da kuran Hazreti Ömer, hicri takvimi hayata geçiriyor. İran'ı yine fethetmesiyle, İslam topraklarına katmasıyla çok önemli bir başarıya imza atmış oluyor. Unutmadan şunu da söylemiş olalım. Hazreti Ebu Bekir'e Halifet-i Resulillah denirdi. Hazreti Ömer'le birlikte İslam Devlet Başkanı Emirül Müminin, müminlerin emiri unvanıyla anılmaya başlandı. Haftaya inşallah Hazreti Osman dönemini ele alacağız kıymetli dinleyenler. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hayırlarla kalın, Hakk'a emanet olun.